Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzal. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam program yine ama eski konuya devam edeceğiz. Bunu söyleyeyim. Geçen hafta hocam programımız bu arkadaşlık seçiminde dikkat etmemiz gereken hususlardı.
Arkadaşlık olunca hocam tabii öyle hemen bitecek bir konu değil yani.
Yani hocam çünkü hepimizin arkadaşları var.
Evet.
Hayat hocam arkadaşlar olan esasında tecrübelerimizin bir hasılası değil mi?
Evet ve aynı zamanda insanın beyninin frekanslarını da etkiliyor hocam yakın arkadaşlar. Dolayısıyla duygu ve düşünce durumunu ciddi şekilde etkiliyor Evet. Arkadaşlıklar. Hani şöyle bir sosyal medyada dönen laf vardır. Her insan kendi yakın çevresindeki 5 kişinin ortalamasıdır. Bu çok abartı ama bir miktar haklılık payı var mı? Var. Onun için böyle arkadaş seçiminde seçici olmakta fayda var yani.
Hocam şimdi bazı şartlar vardı. Akıllı olsun dedik. Ahmak olmasın. Salih olsun yani kötü alışkanlıkları olmasın falan diyorduk. Hocam şöyle diyeyim İmam Gazali. İnsanlar 3 çeşittir. Gıda gibi devamlı muhtaç olduğumuz arkadaşlar, ilaç gibi hasta olduğumuzda arayıp sorduğumuz insanlar, bir de hocam
arayıp
hastalık gibi kaçmamız gereken tipler var.
Hmm. Kimisi ilaç gibi, kimisi
gıda gibi devamlı lazım. Kimisi hastalık gibi.
Mikrop.
Görünce kaçacaksın.
Mikrop onlar yani. Mikrop.
Şimdi hocam ben bu mikroplarla alakalı sizin tabirinizle bir araştırma yaptım biraz da. Kim bu tipler diye.
Evet.
Hocam narsist ve toksik şahsiyetler. Ne demek yani? Hmm. Kendini beğenmiş, kibirli ve zehirli insanlar. Toksik diyor hocam tabir psikolojide.
Evet çok kullanılıyor artık. Türkiye'de yani sosyal medyada hocam. Da hocam çok yerleşti yani evet.
Hocam kim bunlar? Hani bir hafta hocam öncesinde şunu demiştik. Arkadaşımızın hatamızı söylemeli, bize uyarmalı. Hocam bunlar gayet güzel ama hocam denge meselesi.
Evet.
Hocam yediğimizi eleştiriyor, giydiğimizi eleştiriyor, konuşmamızı eleştiriyor, oturmamızı, kalkmamızı, yani var olmamızı.
Evet.
Sen bu yerde olmamalıydın. diye eleştiren tipler hocam toksik tipler diyorlar
yani,
psikologlar.
Programdan önce hani bir Karadenizli Trabzonlu çocuk kemençenin yerini uzanamayacağı yere koyuyorlar. O da habire onu almak istiyor çalmak için yani.
Evet.
Bezdun da diyor yani niye bu kadar uzağa koyuyorsunuz ya. Alırken diyor kaza yapacağım düşecek o 300 milyon 1 milyar diyor kemençe diyor yani. Bezdun. Şimdi bezdiren insanlar var yani hakikaten.
Evet,
hatta bir kupa var hocam. Bir arkadaş onu kullanmış. Bezdum yazıyor üstünde. Bizim Karadeniz'de bezdim demezler. Ha. Bezdum derler.
Vallahi hocam bence şu sizin Karadeniz lisanını korumak lazım. Benim çok hoşuma gidiyor o üslup, o lehçe. Şimdi hocam bazen hakikaten gereksiz eleştiriler. Hem arkadaşlıklarda hem aile içinde hocam. Mesela anne çocuğunu veya karısı kocasını veya anne baba işte efendim gelinini, evladını neyse.
Evet.
Hocam biz bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani eleştirinin dozunu iyi tutturmamız lazım. Yoksa yani bir insana iyilik yapacağız diye, onun iyiliğini istiyoruz diye her şeyine karışmak, her şeyini eleştirmek. Bu hocam karşımızdaki insana özgüvensiz, aşağılık kompleksiyle ne sürüklüyor.
Evet.
Ve hocam o insana yani ahmak demiştik ya.
Evet.
Ahmak sizin iyiliğinizi isteyen ama size kötülük yapan insan demek. Ahmak durumuna düşüyoruz.
Evet. Yani eleştiri manyağı yapmak oluyor hocam bu.
Evet.
Eleştiri manyağı yaptığınız zaman bir insanı yani en akıllı insan bile olsa hocam ne zaman nerede nasıl davranacağını şaşırır. Niye? Her an her yerden umulmadık bir eleştiri gelecek diye düşündür yani. O bakımdan yani lisan-ı münasip. Onun için mesela bizim geleneğimizde böyle hikaye çok kullanılır. Hmm. Hani doğrudan böyle bir mesaj vermek yerine bir hikayeyle, bir yaşanmışlıkla, bir metaforla, bir teşbihle anlatılır. Niye? Karşı taraf için kırıcı olmasın diye yani.
Hocam şimdi Nasrettin Hoca'nın üslubu biliyorsunuz odur.
Evet.
Yani bir yere gitmiş bir gün kimse iltifat etmemiş bir davete. Gitmiş kürkünü giymiş gelmiş. Bu sefer o hocam buyurun baş köşeye ye kürküm ye demiş. Şu mesajı veriyor mesela. Arkadaş diyor bir yere giderken üstüne başına dikkat et. Yani bir toplantıya gidiyorsun. Pespaya gidersen seni oranın temizlikçisi zannederler. Ama düzgün giyinirsen bu adam toplantıya gelmiş derler. Baş köşeye oturturlar. Şimdi hocam bizde bu eleştiri kültürü çok yaygın. Biz Türkler.
Ya bizimkisi eleştiriyi geçiyor herhalde hocam.
Hakarete yakın.
Saf laf sokma kültürü yani. Mesela sosyal medyada hocam en böyle beğenilen, beğenisi en yüksek olan paylaşımlar şey oluyor. Laf sokma üzerine olanlar oluyor. Aslında o laf aynı zamanda kendine de dönük ama o hep ne yapıyor? Başkasını düşünüyor yani.
Hocam hadi onlar kötü niyetli de bir de iyi niyetli olduğunu düşünüp de İşte evladına zarar veren anne babalar var.
Hocam aslında onlar daha tehlikeli. Böyle kendini meleksi zanneden insanlar hocam, hiç yanlış ya da kötü bir şey yaptığına inanmıyor ya. Yani kötü bir insan kötü olduğunu bilir. Şeytan şeytan olduğunu bilir yani. Ama meleksi bir insan kendini melek zannediyor. Ama bir sürü aslında şey var, yanlışı var. O zaman dilinin ayarı olmuyor dediğiniz gibi yani.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bana ne oluyor ki bazılarını şöyle yapar ki görüyorum. Falanca sen şöyle yapıyorsun, ha sakın yapma demiyor. Yani toplum içinde utandırmıyor o hata yapan insanı.
Evet.
Genel olarak uyarıyor. Metaforla uyarıyor. Ne bileyim işte böyle yani güzelce uyarıyor. Biz şimdi hocam direkt, oğlum bak şunu yapma, bunu yapma. Hele hocam günümüzde maalesef biraz dindar kesimlerde. Yani tabii etrafımızdaki olumsuzluklar çoğaldı. O yüzden bence şunu diyorum. Ancak haramlara müdahale edelim. Haramsa bir şey. Artık biraz hocam çok aşırı müdahale edersek bu sefer çocuklarımız şunu söylüyor. Ya bizim babam da hiç çekilmez adam oldu. Her şeye karışıyor. Evet. Her şeye hayır, her şey olmaz.
İslamiyet'le ilgili algısı da bozuluyor. Çünkü
İstanbul'sa böyle, diyor ben yokum demeye başlıyor.
Şimdi o günah, bu günah, her şey günah. Halbuki orada günahın sınırlarına dikkat etmek lazım.
Tabii
gerçekten
ki. Onunla bir taviz veremeyiz.
Gerçekten günah mı değil mi diye. Artı çocuk o günahı da işliyor olabilir. Biz de işliyoruzdur. Günahsız insan yaşamıyor. Önemli olan şu. Bunları olabildiğince ne yapmak? Üstesinden gelme konusunda. Ya çocuk mesela, atıyorum hocam, sigaraya başlamış. Bu çocuğa sigara içme demek de onu sigara içmesine mani olamazsın. Ne yapman lazım? Bir tedavi programına onu ikna etmek lazım.
Yani zaten hocam sözünüzü kestim. Bazen de çocuklar anne babasına gıcıklık olsun diye sigaraya başlıyor.
Tabii.
Anne baba şimdi eleştiriyor çocuğu.
Evet.
Ben diyor babamın canını nasıl yakarım? Hatta hocam bazı arkadaş çevrelerinde ateist olan çocuklar var. Ateist olacağından değil. Babası dindar. Babası çocuğun mesela tam böyle kilit bir noktada oyun oynamasına engel olmuş. Ya tamam işte her zaman oynamak iyi değil ama bazen de dikkat etmek lazım çocuğun psikolojisine. Oynamaz, izin vermiyorum demiş top oynamana, şunu yapmana. Çocuk da bu sefer biraz büyüyünce içinde hocam kim biriktirmiş? Bu sefer sen misin baba bana o bunu yasak diyen, helalları, mübahları yasaklayan? Ben de senin canını yakarım şimdi. Hatta biraz önce bir arkadaşla görüşüyorduk. Protestan olmuş mesela oğlu. Niye? Babaya çünkü en çok
protestan
acı vermek.
Protestan yani Hristiyanlığa geçmiş.
Hristiyanlığa geçmiş. Sırf babasına acı vermek için. Veya annesini üzmek
belki
için.
Belki de şey taktik gereği geçmiştir yani. Rol yapıyordur yani.
O yüzden bu eleştiri şeyini. Hocam bu biraz önce şey dedi, hikaye dediniz. Erikson diye bir psikolog var, o söylüyor. Hikaye insanı tehdit etmez diyor. Ortaya hikaye anlatılır. Herkes dersini
oradan
çıkar.
Ağlar.
Hani hocanın meşhur hikayesi var ya. Parayı ver düdüğü çalar.
Evet.
Yani kimseden bir şey vermeden karşılıksız bir şey bekleme. Bir şey çok istiyorsan bedelini öde kardeşim diyor. Yani evet. Hocam bana bir tane işte, Almanya gidiyor musun? Oradan bana bir tane işte ne bileyim bir şey getir. Olmadık pahalı bir şey. Şimdi nasıl getirsin adamcağız?
Evet. Bir de hocam bu geleneğimizdeki hikayeler ve masallar artık bir terapi aracı da kullanılıyor. Mesela Almanya'da İran kökenli bir isim var. Nusret Peşeşiyan. Doğu hikayeleriyle psikoterapi diye pozitif psikoloji ekseninde bir konsept geliştirmiş yani. Ya da mesela kültürel psikiyatrinin önemli isimlerinden Arthur Deikman, Nasreddin Hoca'nın hikayelerini bir psikoterapi aracı olarak kullanıyor yani.
Hocam ben Mevlana'nın hikayelerini gördüm Batı'da. Özellikle bazı Amerika'da psikoterapistler. O hikayelerin her biri ilginç mesajlar veriyor insana. Yani her türlü manevi sıkıntılara. Mesela bir ayı hikayesini anlatmıştık. Geçen hatırlarsanız yani yanlış insanla.
Evet.
Şimdi ayıya dost olursan ayı seni korumak için alır kayayı. Seni öldürmek için senin kafanı da parçalar.
Evet.
Şeklinde. Bence hocam esasında kültürümüzdeki o hikayeler, Sufi hikayeleri, Mevlana'nın hikayeleri falan çok zengin bir, gerçekten bir hazinemiz var ama maalesef pek kıymetini bilmiyoruz sanki.
Yani nasıl hocam topraklarımızı ve madenlerimizi yeterince işleyemiyoruz ama bu çok büyük ölçüde şey, hep böyle dış güçler deriz de biraz da iç güçlere bakmak lazım. Ne kadar bizim çalışma motivasyonumuz var, yeni şeyler öğrenme arzumuz var yani. Tabi burada arkadaş seçiminde hocam bir de insan kendine de bakması lazım yani. Mesela arkadaşının bir davranışından kırılıyor mesela, darılıyor ama tahammül edemiyor. Ama senin davranışların da ona zor geliyor.
Doğru.
Yani bizim kendimiz için beklediğimiz tahammülün hocam 40'ta birini arkadaşlarımıza göstersek yani her zaman çok arkadaşımız olur.
Hocam,
yani
böyle Mevlana'nın bir sözü var. Sözünüzü balla kesmiş olayım. Oğlum diyor, idrar gibi olma. Mis gibi ol ki insanlar senin başına yüzüne sürsün.
Evet.
Yani siz insan aramak yerine aradan insan olun. Fedakarlığınızla, tatlı dilinizle, affediciliğinizle insanlar sizi arasın.
Evet.
Şimdi bazen dediğiniz gibi çok insan arıyoruz, dost arıyoruz da biz kendimiz aranan ve istenen bir insan mıyız? Onu pek sorgulamıyoruz sanki bazen.
Evet. Yani bizde, bizim kültürümüz hocam, alınganlık çok fazla yani. Bunu hesaba katmak lazım. Öbür tarafta da laf sokma kültürü çok fazla. Şimdi mesela ben memlekete gittiğim zaman hocam, Trabzon'a gittiğimde böyle bir iki gün bir uyum sorunu yaşıyorum yani. Şimdi oranın yerel kültürü var. Yerel kültüründe laf sokmak bir atma türkü atmak gibidir. Kimse incinmez onlar.
Şakalaşmak gibidir belki, değil evet, mi? Yani evet. Bize göre ters ama.
İşte şey, başka bir atmosferden geliyorsun ya, başka bir iklimden geliyorsun oraya.
Tabii.
Bir iki gün bir adaptasyon sorunu yaşıyorsun yani. Ama genel olarak olabildiğince pozitif dil kullanmak. Yani eleştiri dili yerine diyelim ki öneri dili kullanmak. Yani şöyle yapma demek yerine şöyle yaparsan daha avantajlı olmaz mı gibi. Bir de böyle insanlar, bizde herkes hocam bir şey, yaşam koçu moduna giriyor. Bazen kendimi de öyle hissediyorum ve eleştiriyorum. Ben diyorum ki yani bizim yaşadıklarımızdan, okuduklarımızdan çıkarımlarımızı söylüyoruz. İnsanlara fikir vermek için, akıl vermek için değil. Herkes kendi aklını kullanıp bu fikirleri, başka fikirleri tartmalı, tartışmalı. Oradan kendi sentezini oluşturması lazım yani.
Yani hocam arkadaşlık yaparken, hata söylerken, tavsiyede bulunurken çok nezaket yapmak, kırmadan, evet, dökmeden, yani dediğiniz gibi bir öneri şeklinde. Hani şöyle yapsak güzel olur mesela, biraz spor yapsak. Hani arkadaşımız demin ki hiç yerinden kımıldamıyor.
Evet.
Ya ama şişmansın be falan demek yerine, aslında bak kıymetli kardeşim, sen şöyle bir spor yapsan sana çok iyi olur falan, daha sağlıklı hissedersin diye adama ümit vererek de söylemek var. Ya kardeşim sen amma böyle oturmuş kalmışsın yerinde ya. Oo maşallah. Ne var, ne bulduysa
yani
yemişsin.
Yani şey, oturan boğa diyor mesela yani, tamam mı? Ya belki gerçekten oturan boğa ama ona bile desen rahatsız olur yani.
Doğru.
Rahatsız olur. Bir de dostluk hocam, dostluğu kazanmak, dostluğu inşa etmek, bu çok yaşanmışlıklar falan destansı bir şey. Ne zaman anlıyor insan? Kaybettiği zaman. Evet. Ama bir anda kaybedebiliyorsun yani.
Hatta
bir
hocam sözümüz kestim. Bu tür toksik insanlara karşı belli bir süre ayrı kalmak iyi olur diyorlar. Adam devamlı sizi mesela eleştiriyor, devamlı sizin kalbinizi kırıyorsa, yani bu senin anan baban ve karın değilse veya evet, eşin değilse, hani farzda değil onunla beraber olman.
Evet.
Araya mesafe koy. Adam seni özler, hatasını anlarsa gelir özür diler, dostluk devam eder. Yok, halinden memnun. Demek ki senin, sana ihtiyacı yok. Seni günah keçisi gibi vurmak ve dövmek için de kullanıyorsa artık buna müsaade etmemek lazım.
Kesinlikle.
Diyor psikologlar. Ne dersiniz?
Kesinlikle, çünkü insanın enerjisini sömürür hocam. Ruh sağlığını negatif etkiler. Buna izin vermemek lazım yani. İnsan evine misafir alırken hocam seçerek alır. Herkesi misafir alır mı eve?
Evet.
Yok. İyi de kalbine niye herkesi misafir kabul ediyorsun yani? Küstah insanlar var, nobran insanlar var, dilinin ayarını bilmeyen insanlar var. Yani bir insanın mütevazı olması, teslimiyet sahibi olması, kemalat sahibi olması, çok özür, insanların öküzlüğüne ve eşekliğine katlanması anlamına gelmiyor yani.
Geçen
gereksiz yere.
Bir akraba, uzaktan akraba ama Fransa'da yaşıyor. O öve öve bitiremiyor. Her sohbette
kimi övüyor?
Fransızları.
He.
Sohbetin konusu biz Türkler çok kabayız, trafikte saygısızız, hastaneye gittim işte herkes falan. Ya 24 saat Türkiye aleyhine. Dedim arkadaş, ben arkadaş evime istemiyorum. Misafir gelmek isterse söyledim eşime. Dedim, lütfen gelmesin. Hmm. Ben dedim yani kendimi yerdirmek için.
Ha şunu dese yani Fransa'nın negatiflerini, Türklerin pozitiflerinden de bahsetse.
Ama şöyle, Fransa hiçbir negatif tarafı yok. Tamamen
yok.
Meleksi insanlar. Bir de yani biz din tarafı da var işin. Onu da bir tarafa koyduk. Hani insani olarak tamamen harika insanlar. Ki bunlar Afrika'yı sömürmüş, Libya'yı, Tunus'u, Cezayir kan gölüne getirmiş İnsanlar esasında.
Ve şey, bu arada o gurbetçimiz herhalde yani.
Gurbetçimiz, evet.
O gurbetçimizi de insan yerine koymaz ki onlar. Onların gözünde o insansıdır yani.
İşte bu hani kendi şeyine hayran olan bir şey vardı ya hocam psikolojide.
Stockholm sendromu.
Evet. Şimdi dedim bu arkadaş evime gelecekse lütfen gelmesin, istemiyorum. Niye? Ya adam oturuyor, sohbet bir başlar, arada bir söylenebilir. İnsan der ki ya biz Türklerin bazı konularda, şu konularda mesela iyi değiliz diyelim. Trafikte evet, çok agresif araba sürüyor. Olur. Yani hocam psikologların da ölçüsünü koymuşlar 6'da 1. Yani 6 cümle pozitif, bir tane negatif olabilir diyorlar. Ama senin altı cümlenin altısı da negatifse, kusura kalma arkadaşım, ben de sana vaktimi ayıramam yani.
Evet.
Senin Fransa övgüsünü ben dinlemek zorunda değilim dedim ve mesafe koydum.
Evet.
Eğer hatasını anlarsa kardeşliğimiz devam eder. Anlamasa yapacak bir şey yok.
Tabii. Bir de şey hocam, böyle bazı dostlarını çöplük olarak kullanan insanlar vardır.
Onu görünce başlıyor
derdini anlatmaya ve derdini de abartarak anlatmaya yani. Bir ajitasyon, kendisine bir değer verilmesi, bir şefkat gösterilmesi vesaire. Sonra gidiyor. Ben birkaç arkadaşa dedim, böyle durumlardan bahsetti. Dedi ki ya bir arkadaş var, sürekli bana dertlerini anlatıyor falan. Bunu şey diyor yani.
Peki hocam,
ben arkadaşlarım derdini dinliyorum.
Peki güzellikleri seninle paylaşıyor mu?
Ben
nimetleri, arabasını, evini.
Ben bunu söyledim. Aa dedi, hakikaten dedi ya, hiçbir neşesini benimle paylaşmıyor. Dedim niye? Çünkü seni sadece çöplük olarak görüyor. Geliyor dertlerini, tasalarını.
Boşaltıyor üzerine.
Boşaltıyor. Seninle neşeyi niye paylaşsın? Sen çöplüksün zaten.
Sen
vay dedi. Ben dedi iyilik yaptığımı zannediyordum ama aslında diyor, şimdi düşündüm de diyor. Hakikaten diyor, ben ondan sonra diyor. Hocam bir araba dayak yemiş gibi olur. Şimdi bazı insanlar dert dinlemeyi seviyor da, dert dinlemek sanıldığı kadar iyi bir şey değildir. Dedikodu kötülüğünde hocam dert işe yarar. Ne oluyor? Herkesin derdini dinleyerek onu kullanıyor başkasına karşı. Onun zaaflarını öğrenmiş oluyor falan. Ama öbür türlü sen sonuçta hocam kendini onun yerine koyuyorsun. Onun yaşadığı ağırlık senin üzerine çöküyor. Bir araba dayak yemiş gibi olursun. Lüzumsuz yere dert dinlemek. Bir de bizde insanlar dert anlatırken hocam katmerli anlatır yani. Yaşadığını katlaya katlaya anlatır yani. Bundan garip bir zevk alır yani.
O yüzden
yani.
Biz hocam sadist bir milletiz biraz hakikaten. ben de geçen de yakınıma da söyledim. Yani 50 sene önce bir olumsuzluk yaşamış. Aradan 50 sene geçmiş.
Hala?
Hala. Ya bir yerde diyor param yoktu, bir şey aldım. Satıcı elimden geri aldı param olmadan dayayacak. Olabilir kardeşim, adam aldatılmıştır, o satıcıyı da düşün. Sen gibi 10 kişi gitmiştir ya, param yok sonra vereceğim deyip götürmediyse adamcağız da alabilir. Siz düzgün bir insan olabilirsiniz. Yani dedim pek hiç olumlu bir şey olmadı bu son 50 sene zarfında. Size yardımda bulunan, fedakarlık yapan, ikramda bulunan. Oldu. Ama siz nedense gidip 50 sene önceki olumsuzluğu gündeme getiriyorsunuz.
Hocam psikolojide bunun bir yeri var. İnsanda bu negatif anıların bıraktığı iz daha fazla oluyor. Bir de ilginç, mesela insanın nesi vardır? Samimiyeti vardır, şefkati, merhameti, nezaketi, insaniyeti vesaire. Ama bir de nesi vardır? Öfkesi vardır, kızgınlığı vardır, kırgınlığı vardır vesaire. Negatif duygular bunlar. Negatif duyguların insanı yönlendirme potansiyeli hocam daha fazla.
Niye fazla hocam? İkinci bölüme devam edelim.
Tamam hocam.
Biraz da kıymetli izleyicilerimiz merak etsin. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun dinleyicileri, kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam dediniz ki negatif duygular daha insanın beyninde, ruhunda kalıcı iz bırakıyor. Ve biz Türk millete birazcık hafif böyle bir melankolik haldeyiz. Bunları gündeme getirmeyi çok seviyoruz. 50
evet.
sene önce şöyle bir olumsuzluk yaşadım. 50 sene önce işte şu yolda uzunca yol yürüdüm. Ya diyorum, o zaman kimsenin arabası yok. Herkes yol yürüyordu.
Yani, evet.
İşte 50 sene önce doktor bulamadık. Kimse bulamıyordu.
Şu anda da ışınlanamıyoruz. Mesela benim en büyük dertlerimden bir tanesi hocam. Işınlanma olsa Trabzon'a sık sık gidip geleceğim.
Ya bir saniye Trabzon'dasınız.
Şimdi buna mı yanayım yani? Elinde olanı kullanır
hakikaten
insan.
Hakikaten bundan belki 50 sene sonra bizim bugün çok memnun olduğumuz arabalarımız, vasıtalarımız çok ilkel kalacak.
Evet.
Diyecek ki çocuklarımız, ya bizim dedelerimiz arabayla Trabzon'a işte 10 saatte, 11 saatte
çektiler.
Gidiyorlarmış. Halbuki bugün arabayla Trabzon'a özel arabanız varsa hocam bir zevktir.
Evet.
Çevreye baka baka gidersiniz. Ama bundan işte atıyorum 100 sene önce belki deveyle gidecektik veya trenle gidecektik, neyse. Hani şunu diyeceğim, bu olumsuzluklar hocam niye insanda çok tesir ediyor?
Şimdi olumsuz duygular hocam insanda hemen hormonal dengeyi alt üst ediyor. Ve bu arada beyinde norepinefrin denilen bir hormon salgılanıyor. Uzmanların dediğini söylüyorum. Ve o aklın, hocam aklı döndürüyor. Gözün öndeki şeyi göremiyorsun. Gözüm anladım. Karardı diyor.
İyilikleri göremiyorsun.
Cinnet getirmek deniyor ya hocam. O anda çok aşırı davranışlarda bulunabiliyor. Ve bedeli de ağır oluyor. Bir deprem yaşamış oluyor yani. Şefkat de, merhamet de, nezaket de, insaniyet de, bunlar hocam uzun zamanda elde edilen ve uzun zamanda her zaman yansımalar olan şeylerdir. Hani böyle bir insan bir nezaket gördüğünde birdenbire aman ne güzel insan demez onunla ilgili olarak. Ama diyelim ki
bir adam görse,
bir şeyini, öfkesini görse, bir yanlışını görse, bir işte isyanını görse ya da bir negatif davranışıyla karşılaşsa hemen çiziyor. Şey hocam, mesela bize çok benzetilir Akdeniz ülkeleri. Mesela İtalyanlar, İspanyollar. Benim yazarlardan bir tanesinin Barcelona'da evi var yani. Diyor ki inanılmaz derecede benziyoruz. Zaten İspanyol filmlerini izlerken hocam 90 öncesi Türkiye'yi izliyor gibisinizdir yani. Evet. Birçok açıdan. Ama diyor çok önemli bir farklılık var diyor. İnsanlar diyor hiç diyor kavgaya gelmez, tartışmaya bile gelmez diyor. Bırak kavgayı. Bir yerde bir kavga oldu mu ne olur bizde hocam? Herkes toplaşır ya. Bir tartışma çıktı mı biri yükselir, öbürü yükselir falan, bu devam eder yani. Veya kavga, orada öyle değil. Biri diyelim ki diğerine böyle sesini yükseltmeye başladığı zaman öbürü sırtını döner giderdi.
En güzeli bu.
Şey ya. Etmez, uğraşmaz yani. Benim keyfimi bozamazsın yani modunda. Hakikaten insan kendi kalbini bu anlamda koruması lazım yani.
Şimdi hocam dedik ya, bir kere gıda gibi arkadaşlarımız varsa ne mutlu size. Ondan da ayrılmayacaksınız. Peki hastalık gibi olursa hocam ya tedavi edeceksiniz o arkadaşınızı. Edemiyorsunuz. O zaman terk edeceksiniz.
Ama şu da var hocam, az bir mikrop da işe yaramıyor mu?
Kesinlikle yani.
O zaman az mikropluk yapan arkadaşlarımız onların da kıymetini bilelim. Çünkü onlar bence aşı işlevi görüyor. Kime karşı?
Daha kötülere karşı.
Daha kötülere, daha riskli mikroplara karşı. Onun için hatta tam mikrop olanlara veda etmek lazım da, öyle az mikropluk bizde de herkeste vardır hocam.
Tabii
yani.
Tabii hocam, az bir şey affetmek, affedici olmak, tolere etmek o vazifemiz. Ama hocam her gördüğünde sizi rahatsız ediyor, siz dedikoduya, siz hep kötülük yapmaya, yani sizi öfkelendiriyor bir bu kötülük.
Evet, üzüyorsa, kırıyorsa, tabii, kızdırıyorsa.
Enerjinizi emiyorsa.
Evet.
Yani bu insan hocam, tabii bu anne babaysa, bazı anne baba da olabiliyor ama onlardan asla ayrılamayız. Onları terapi etmeye çalışacağız.
Orada diyelim ki şey, o konudaki sözleri duymazlıktan gelmek.
Orada hocam belki
bir formül olabilir belki.
Biraz yardım almakta fayda var bu tür zor durumlarda. İşte anne baba çok çocuğa yükleniyor mesela. Çocuk evlenmiş, iş güç kurmuş. Hala diyor ki babası benden habersiz eve elma dayı alamazsın. Eşine asla hediye alamazsın. Hele eşinden bir yere çay kahve içmeye sakın gitme. Böyle çok hocam
karışımcılık bize var.
Veya anne baba çocuk oluyor bazen bunlar. Belki bunda hocam yardım almak lazım. Psikolojik yardım almak lazım. Ama yani çok zararlıysa.
Evet evet.
Akraban değil, yani anan baban değilse, yani çok da mecbur değilsin. Onun kötülüğünü, ağzı küfürlü olabilir. Hocam çok kötü insan hakikaten. Ağzından küfür akıyor sabah akşam bir çocuğun, yani bir delikanlının veya bir arkadaşınızın. Veya adamın bütün sohbet dedikodu. Aa Ali Rıza hocam duydunuz mu, bak işte Sami şunu yapmış ya. Sami, sana ne ya Sami'den, Ahmet'ten, Mehmet'ten.
Evet.
Bu tür tiplerden hocam uzak durmak gerekiyor herhalde.
Kesinlikle yani, yoksa insan psikolojisi üzerinde hocam bütün bunların negatif etkileri ne oluyor? Sürekli birikiyor, birikiyor. Ve insan bir bakıyor ki aa ben bir girdabın içerisine düşmüşüm yani. Benim tanıdığım pek çok şey var hocam. Arkadaş annesiyle babasıyla yaşıyor. Yani arkadaşların da yaşını almış. Yani 40'ını 50'sini geçmiş. Anne babası diyelim ki 70'lerde 80'lerde olan anne babaları var. Ama ilişkileri çok gergin. Mesela annesinin en küçük bir fırçasına tahammülü yok. Annede de haksızlık olabilir belki ama o hala annesinin yanında, hala o çocuk. O çocukluk döneminde ki fırçalar onun aklına geliyor. Üst üste binmiş. Dolayısıyla bakıyorsun ki umulmadık tepki veriyor. Diyorsun ki niye bu kadar tepki verdin ki? Sonra bakıyorsun ki çocukluk döneminde onun bir yaşanmışlığı var yani. Mesela kardeşiyle onu çok fazla kıyaslamış. Kardeşini kayırmış.
Şöyle bir şey de var hocam. Mesela bazen anne babalarımız da çok İslam'ı yanlış anlıyorlar. Zannediyor ben istediğim her şeyi çocuğuma isteyebilirim. Özellikle evlendiği zaman. Hani bekarken neyse çok sıkıntı yok. Herkes evladını çok seviyor zaten ama evlenir evlenmez başlıyor oğluyla gelin arasındaki ilişkiyi bozmaya. veya kızıyla damadı arasındaki ilişkinin içine zehir dahil akıtan kayınvalideler, evet, kayınpederler hocam bizim toplumumuzda çok fazla. Zannediyoruz ki biz Hazreti İbrahim gibi kamil bir insanız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam İsmail'e şunu şunu yap demiş.
Evet.
Eşinden ayrıl demiş ama senin oğlu İsmail Aleyhisselam değil, sen Hazreti İbrahim değilsin.
Yani.
Birazcık anne babalarımızın da yani dengeli olmalı, merhametli olmalı. O eve gelin almış mesela 20-22 yaşında, daha çocuk sayılır. Onu kızı gibi görmeli, ufak tefek hatasını örtmeli. Şimdi bakıyorsunuz anne babalar bazen işte gelin damat neyse onların hatalarını böyle devasa edip eşiyle arasını açıyor.
Bazen ya da eşinin yanında oğlunu yüzünü kızartıyor.
Evet.
Yani senden bir halt olmaz moduna girebiliyor.
Evet.
Bütün bunlar şey, hakikaten kurtulmamız gereken adetler arasında yani.
Hocam sizinle olmasa zehirli insanlara karşı nasıl hayatta kalırız kitabı yazalım. Hakikaten bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz yani ilişkilerimiz hususunda.
Evet, kesinlikle. Yani tasavvuftaki incitme ve incinme. Biz hep incitme tasavvufta. Mesela tasavvuf ehli insanlara bakıyorsunuz hocam. Hakikaten son derece nezaketli, zarafetli, yüksek insaniyetli, ince ruhlu insanlar. Ama mesela incinmemek ilkesi de var. Onu edinmemiş. Dolayısıyla ne oluyor? Denge bozuluyor. Şimdi celal ve cemal, orada da bir denge vardır.
Ya.
Şimdi mesela tevazu bir denge davranışı. Alfred Adler'in kavramlarını kullanırsak ne aşağılık psikolojisi ne yükseklik psikolojisi. Tevazu dengede durmaktır.
Ne zillet ne kibir.
He, ama diyelim ki onu eziklik yaptığın zaman ne oluyor? Denge bozulmuş oluyor gene.
Evet.
Yani elbette insan hiçbir zaman tam dengede duramaz ama olabildiğince dengede durmak lazım. Hep verdiğim örneklerden bir tanesi. Haddini bilmek, eyvallah, çok önemli.
Kadrini bilmek diyorsunuz.
Kadrini de bilmek. Ne oluyor? Denge bozuluyor
hocam,
yani.
Hocam ben bu sözünüzü kendime atfederek kullanıyorum sağda solda. Bunun işesi size ait esasında.
Hesapla. Necmüddin-i Dâye Sufi Pir hocam. Yani o kendi kadrini bil ki Rabbinin de kadrini bilesin diye yani.
Eyvallah, çok güzel bir söz.
İnsan sonuçta doğru. Şeyh Galib'in dediği gibi zübde-i alem. Zübde-i alem bu kadar kıymetli. Kıymetli olduğunda ne oluyor hocam? Aslında tevazusu artıyor. Çok ilginç bir şey hocam. Mesela astronominin gelişmesiyle beraber teleskopu örnek verilir. Teleskopun keşfi insanın önemsizliğini ortaya koydu der.
Bir bakın
bazı astrofizikçiler onu söyler. Şimdi ama ilginç, diyelim ki teleskop, uzay teleskopu mesela hocam, neredeyse Big Bang'e fotoğrafını çekecek bir potansiyele yaklaştı. Diyelim ki insanın önemsizliğini gösterdi bu. İyi, o zaman da bu insanlardaki bu kibir, bu narsizm, bu ego, yani özellikle gelişmiş ülkeler bağlamında nereden çıkıyor? Aslında telafi için çıkıyor hocam. Yani bir yandan astrofizik...
Ölümcüllük var.
Tabii o astrofizikle beraber aslında çok değersiz olduğunu düşünmeye başlıyor. Ve kendi kendine değer yüklemeye başlıyor. Bu da ego şişmesi ve egolar savaşı. Bu tabiatla savaş biçimine de dönüşüyor. İnsanlar arası ilişkilerde de bir kibir yarışı başlıyor. Ama gelenekte insan... Tamam, teleskopla belki uzakları göremiyor ama Yaradan ona ne yapmış? Zübde-i alem olduğu mesajı onda var. İlahi bir nefes onda olduğunun bilincinde ama bundan dolayı bir kibire girmiyor yani.
Hocam Mülk Suresi'nde Allah-u Teala gökyüzünü yıldızlar sizin için süsledik diyor. Biz o kadar kıymetliyiz ki bizim avizemizin her bir ampulü bir yıldız.
Evet.
Güneş büyüklüğünde. Ki Rabbimizin bize verdiği kıymeti gösteriyor bu.
Ve oradaki süslemenin aynı zamanda bir estetik olduğu.
Yani
Rabbin yaratışı sadece salt bir yaratma değil. Evet. Her şeyi bir de güzel yaratması. Güzellik sanatın ilham kaynaklarından bir tanesi o yani.
Hocam evimize avize asarken bile aman diyoruz biraz iktisatlı ampul kullanalım yoksa çok fatura gelecek. Elimizden geldikçe evimizin tavanındaki ışığı kesiyoruz. Rabbimiz ise bizi o da çok seviyor ki.
Evet.
Yani milyarlarca yıldızı bize avize diye emrimize vermiş.
Hocam ben hesabını çıkarttım.
Hocam saydın mı?
Saydım.
Hocam?
Şöyle saydım. Kestirme yoldan saydım. Astrofizikçiler diyor ki hocam gökyüzünde bir septilyon yıldız var. Bir septilyonun ne olduğunu izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz şeye baksınlar. Birinin yanına hocam 24 tane sıfır koyuyorsun. Ama benim yaptığım hesap şu. Yakın zamanda hocam dünyadan nüfusu 8 milyarı geçti. Yakın zamanda geçti. Evet. Böyle 1-2 ay oldu. Hı. 8 milyarı geçti. Peki gökyüzündeki yıldızları paylaşsak. Herkese yıldız vereceğiz. Bütün yıldızları herkese eşit şekilde paylaşacağız. Kişi başına ne kadar yıldız düşüyor hocam? 125 katrilyon.
Of Allah.
125 ya. Katrilyon yıldız düşüyor hocam kişi başına.
İşte ey insan, bu kadar önemlisin, kıymetini bil ama Allah'a kul ol yani.
Evet. Başka bir şey hocam, çok ilginç, şaşırmıştım. Bir meteoroloji profesörü aktarıyordu. Yeryüzüne yağan kar taneciklerinin sayısını, bir tahmini hesabını çıkartmışlar. Hocam çok ilginç. Yeryüzüne bir yılda yağan kar taneciğinin sayısı, tahmini sayısı, gökteki tahmini yıldız sayısı kadar. O da bir septilyon.
Of.
Bir Japon bilge var, onu da söyleyip bitireyim bu faslı. Bunu söylemeden geçemem yani. Kar üzerine böyle çok destansı araştırmalar yapmış bir Japon bilim insanı. Diyor ki, o kar tanecikleri diyor, Yaradan'ın cennetten göndermiş olduğu mektuplardır.
Her birinin şekli farklı.
Her biri farklı. İlginç. Ve çok ilginç, her biri çok güzel.
Birbirine benzemiyor hocam.
Ve böyle mimari bir... evet. Yani onca fotoğrafı çekilmiş. Ben eskiden şey zannederdim hocam. Şehir efsanesi zannederdim evet. Bunu yani.
Resimleri görüntüsüyle inandınız değil mi hocam?
Yani şey, eski zamanlarda bir adam mesela 5000 fotoğraf çekmiş. Yani diyordum ki belki 50.000'inci de bulunur. Farklı yerlerde bulunur falan. Hocam çünkü her biri farklı bir mikro iklimden geliyor. Bu şu anlama geliyor aynı zamanda hocam. Her arkadaşımızı bir kefeye koymamalıyız. Her arkadaşımızın güzelliği, huyu, adeti farklıdır. Onu o farklılıklarıyla birlikte kabul etmemiz lazım. Onu kendimize benzetmeye kalkarsak.
Zaten hocam bugün en büyük sıkıntı şu, özellikle aile ilişkilerinde. Niye sen ben değilsin? Niye sen ben gibi olmuyorsun?
Ya Haşan öyle de Allah beni sen niye yarattırdı da?
Allah yani. Herkesi falan yaratmış da hocam. Sen daha
evet duyuyorsun. Bizim Karadeniz hocam Haşan ve daha demeden konuşamayız yani.
Hocam çok güzel bir sohbet oldu. Esasında haftaya daha güzel bir konu var hocam. Arkadaşlığın hakları var. Yani güzel arkadaş olmanın da bazı şeyler. Bir tanesini okuyayım sadece hocam.
Evet.
Birincisi malda olan haktır. Bunun en yüksek derecesi arkadaşının hakkını kendi hakkı üzerine takdim etmek, tercih etmektir. Yani sizin bir ihtiyacınız var. Ben öncesi ihtiyacınızı kapatıyorum. Bu da tabii çok yüksek bir ölçü hocam.
Yüksek dereceli arkadaşlıklar evet, için. Evet. Yani onun için tabii şey lazım. Ama ruhsal kemalat lazım yani.
En ortası hocam.
Bizim Karadenizler için daha zor hocam o.
Niye hocam? Siz de biraz daha böyle sanırım kendi şeyini mi koruması gerekiyor?
Yani özveri biraz da kötüdür hocam. Özveri öyle kolay bir şey değildir. Hmm. Karadeniz'de insanlar, Doğu Karadeniz'de kendi ayakları üzerinde durmayı çok önemser. Çünkü coğrafya zorlu bir coğrafyadır yani. Ama mesela ada kültürleri hocam farklı. Ada kültürlerinde yardımlaşma ve dayanışma olağanüstü derecede önemli. Ben ilk şey Paşa Liman Adası'na ailecek tatile gitmiştik hocam. Market işleten marketçiden kiraladık evi, bir köy evi yani. Hı hı. Anahtar istedim. Yüzüme baktı. Ne anahtarı dedi.
Ne yapacaksın anahtarı dedi.
Dedim evin anahtarı da eve gireceğiz.
Gideceğiz.
Daha gireceğiz yani. Hı. Henüz kitleme faslına gelmedik yani.
Eyvallah.
İlk kez. İyi de dedi biz kapılar açık tutuyoruz ki.
Anahtarı kullanmıyoruz ki.
Bir de Allah'ım ya Rabbi nasıl kapı kilitli? Ya dedim benim küçük çocuklar var dedim. Şey demezler bundan 20 sene önce belki.
Tabii
yani.
Kaçarlar gece mece.
Yok bir de kaygılanırlar çünkü şey orası Paşa Liman Adası 5 tane köy var yani, hocam orada köy orası. Evet. Hani çocuklar korkar. Korkabilir, alışkın değiller yani. Çünkü gece karanlık dışarıda yani dışarıda kahve atmosferi alışkın değiller yani.
Evet.
Ne güzel bir şey mesela bunun sallanabilmiş
hocam,
olması.
Hocam Allah razı olsun, çok güzel bir şey dokundunuz. Demek ki her iklim, her bölgede kendi zaaflarını belki araştırıp dostluk adabilirse. Mesela biz işte Karadeniz'den şöyleyiz, şurası böyle. Bir kısım sana çok dert dinliyor. Her şeye, herkesin derdine koşuyor. O da aşırılık bazen. Hatta kendi çoluğun çocuğunu ihmal ediyor.
Evet.
Bir kısım denge. Tamamen bencil gibi oluyor. Dengeyi koruyalım hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli seyircilerimiz, Tasavvuf İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.